İncil'den, Tanrı Sözü'nden 1. Yuhanna Mektubu'nun yorumuna başlıyorum bu programımız ile değerli dinleyicilerimiz. Önümüzdeki 5 hafta boyunca 1. Yuhanna Mektubu'nu çalışacağız. Bu mektubun girişine sevgide ruhsal paydaşlık diyebiliriz. Elçi Yuhanna, Pavlos'un Efes'te başlattığı ruhsal çobanıydı. Kilisenin kurtuluşundan bu yana Yuhanna'nın önce İsa Mesih'in yaşamını ve öğretişlerini içeren müjdeyi, sonra mektuplarını ve son olarak vahiy denilen yazıyı kaleme aldığı biliniyor. Yuhanna'nın ilk mektubunu gözden geçirirken genel bir başlık koyacak olursak, 1. mektubun 1. bölümünü Tanrı ışıktır başlığı altında okumalıyız. Bu mektubunda Yuhanna, imanlılara çocuklarım diye hitap eder. Bu mektubun bir amacı vardır. Mektubun kaleme alındığı dönemde kilise topluluğuna iki yönden baskı geliyordu. Bir yandan Roma İmparatoru Mesih imanlılarını yok etmek amacındaydı ve birçok imanlı bu yönden yaşamını yitirmişti. Ama bundan daha büyük bir tehlike Mesih inanlılarını imandan saptırma tehlikesiydi. Yuhanna'nın mektupları özde bu gibi yanlış öğretilere karşı imanlıları hazırlamakta, onları uyarmakta. Aynı zamanda mektuplar bir sevgi ürünüdür. Tanrı'nın sevgi olduğu gerçeğini önümüze serer. Yuhanna bazı temel gerçekleri tekrarlamakla ruhumuzun derinlerine hitap eder. Yaşam sözü Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu dışarı atar gibi basit ama derin anlamlı ifadeler sayesinde Mesih imanlısı hayatının her safhasında ruhsal gıda alabilir. Öğrenci Yuhanna'nın 1. yüzyıl sonlarında ileri yaşlarda Tanrı esinlemesiyle yazdığı mektuplar büyük olasılıkla Efes'ten kaleme alındı. Yuhanna'nın yazdığı belli bir imanlı grubuna sevgi ve anlayış ile hitap eden bir ruhsal çobanın sözlerini dile getirir. Elçi Yuhanna bir süre Efes'teki kilise topluluğunun çobanıydı. Kutsal yazı uzmanlarına göre Yuhanna bu ilk mektubunu Patmos adasına sürüldükten sonra yazmış. Buna göre mektup İsa'dan sonra 1. yüzyılda yazılmıştır. Yuhanna'nın mektuplarını iyice anlayabilmemiz için 1. yüzyılın sonu ile 2. yüzyılın başlarında Efes kentinin durumunu incelememiz gerekir. Bir, o dönemlerde Mesih inancı oldukça yaygındı ve bu yüzden bu inanç konusunda bir aşinalık vardı. Birçok imanlılar ikinci ve hatta üçüncü kuşak imanlılardı. Mesih inancının o ilk harareti ve parlaklığı biraz solmaya başlamıştı. İlk günlerin yüceliği ve heyecanı biraz azalmıştı. O ilk günleri biraz hatırlayabiliriz. Pavlos gelip Efeslilerin tanrıçası Diana'ya meydan okumuştu. Bütün kent ayağa kalkmış ama yine de Mesih inancı hızla yayılmıştı. Sinagoglarda Pavlus'a yer verilmeyince Tiranus'un okulunu kiralayıp orada kutsal yazılardan öğretti. O günlerde Mesih için ne kadar ateşliydiler. Ama uzun yıllar sonra Rab-i İsa Mesih Yuhanna aracılığıyla Efes'teki imanlılara bir mektup gönderip onları uyarmıştı. Ama senden yakındığım bir sorun var. Başlangıçtaki sevginden ayrıldın. Bunu Vahiy 2.4'te okuyoruz. Bu konuda Mesih daha yeryüzündeyken öğrencilerini uyarmış ve kötülüğün çoğalmasıyla birçok insanın sevgisi soğuyacak demişti onlara. Efes'teki imanlıların Mesih'e olan bağlılıkları gevşemiş ve sevgileri soğumuş durumdaydı. 2. Mesih inanlılarını öbür insanlardan ayrı kılan onların örnek ve dürüst yaşamlarıydı. 2. ve 3. kuşak böyle üstün bir ahlak düzeyinde yaşama çabasında değillerdi. Mesih imanlıları kutsal bir yaşamı hayatlarında uygulamaya çağrılmışlardı. Bunun tam anlamı Rabbin elinde kullanılabilir aletler olarak hizmete ayrılmış olmaktır. Rabbin tapınağındaki araç gereçler kullanış için Rabbe ayrıldığı gibi bizler de onun kullanması için göreve ayrılmışız. Rabbin tapınağı kutsaldı. Rabbin günü yani haftada bir gün kutsaldır çünkü bunlar Rabbe hizmet için ayrılmış unsurlardır. Mesih imanlıları da Rabbe kutsal hizmet sunmak için bir tarafa ayrılmışlardır. 3. Efes'teki kilisenin en büyük sorunu dışarıdan gelen baskı değil, içten gelen saldırılardı. Bu saldırılar genelde ayartma niteliğinde geliyordu. Bu konuda Rab İsa'nın kendisi hem öğrencilerini hem de tüm imanlıları uyarmıştı. Yalancı mesihler ve yalancı peygamberler türüyecek. Bunlar önemli belirtiler gösterecek ve göz kamaştırıcı işler yapacak, öyle ki olanağı bulunsa seçilmişleri bile kandırırlardı. Bakın, sizlere önceden söylüyorum. Bunu madde 24'te okuyoruz. Yine bu konuda Resul Pavlos Efes'teki kilisenin önderlerine şöyle dedi: ben gittikten sonra aranıza sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtlar girecek. Biliyorum bunu. Hatta sizin aranızdan öğrencileri koparıp artlarına takmak için saçma sapan şeyler söyleyen adamlar çıkacak. Mesih inancını en çok tehdit eden unsur onun yok edileceği değil, imanlılar arasına sahte öğretilerin girmesi ve gerçeğin sahteyle değiştirilip gerçekten uzaklaştırılacağıydı. Bugün hala aynı tehdit önümüzdedir. 4. nokta, Mesih inancını etkilemeye çalışan 4. unsur ise Gnostik düşünce akımıydı. Gnostik düşünce akımı eski günlerde Roma İmparatorluğu'nun varlığını sürdürmesine yardım eden etkenlerden biriydi. Gnostik düşünce çeşitli şekillerde insanlara sunulabiliyordu. Bunlardan birine göre şöyle bir inanç vardı: maddeden oluşan her şey kötüymüş ama ruhun kendisi iyiymiş. Gnostiklere göre maddi dünya ve hatta insanın fiziksel bedeni bile tümüyle kötüymüş ve bedenin içindeki ruh kirli toprağa ekilen tohum gibi temizmiş. Bu düşünceye göre her insanın içinde biraz iyilik, yani bir çeşit iyi tohum varmış ve bunun geliştirilmesi gerekiyormuş. Bunu nasıl yapıyorlardı? İki ayrı uçta iki ayrı uygulama yöntemi vardı. Bunlardan biri Stoikler, öbürü ise Epikürler tarafından savunulurdu. Parantez içerisinde şunu söylemeliyim ki, 21. yüzyılda da Epikürler hala aktif şekilde çalışmaktadırlar. Habercilerin İşleri 17. bölümü okursak göreceğiz ki, Elçi Pavlos bu iki ayrı okul ile yüz yüze geldi. Şöyle yazar kutsal söz: Epikürosçu ve Stoacı filozoflardan bazıları da kendisine rastladılar. Bazı kimseler kulaktan dolma bilgi getiren bu adam da ne demek istiyor diyorlardı. Başkaları ise yabancı tanrıların propagandasını yapan birisi olsa gerek dediler. Çünkü Pavlos İsa'ya ve ölülerden dirilişe ilişkin sevindirici haberi yayıyordu. Stoacılar Zeno denilen bir filozofun izleyicileriydiler. Stoacıların önderi Zeno, Atina'nın resimli sundurma dedikleri bir yerinde öğretiyordu ve Stoacı ismi oradan geldi. Temelde bunlar animist düşünceyle yola çıkarlardı. Bunlara göre hikmetli insan, insana özgü aşırı duygulara, sevince ya da üzüntüye yenik düşmemeliydi. Kendi yaşantılarını çok sert bir disiplin altına sokmaya çaba gösterirlerdi. Epikürosçular ise adlarını yine Atina'da öğretmiş olan filozof Epikür'den aldılar. Olimpos Dağı'nda konut kurdukları iddia edilen eski Yunan'ın tanrılarına inanırlardı. Gerçek peşinde gitmektense bedensel zevk içerisinde koşmayı tercih ederlerdi. Önceleri entelektüel açıdan tatmin olmak için çaba gösterdiler. Ama kısa bir zamanda entelektüel arzuların yerini bedensel arzular aldı. Stoacıların ve Epikürcülerin düşünce akımları arasında çeşitli değişiklikler ve aynı zamanda bir düşünceden öbür düşünceye akışlar oldu. Ancak bildiğimiz bir şey vardır: bu iki düşünce akımına bağlı tüm düşünceler İsa'nın Mesih olduğunu kabul etmiyor ve hatta buna karşı geliyordu. Ben inanıyorum ki Elçi Yuhanna şu sözleri yazarken bu gibi filozofi kavramları düşünüyordu. Yalancı kimdir? İsa'nın Mesih olduğunu İnkar edenden başka kim olabilir? Mesih düşmanı odur. O hem babayı hem de oğlu inkar edenlerdir. Bu filozoflar öğretişleriyle İsa'nın Tanrı özünden gelip insan bedeni aldığını inkar ediyorlardı. Böyle düşünmelerinin gerekçesi ise şuydu: Rab Tanrı tümüyle kutsal olduğuna göre kötü diye tanımladıkları insan bedenine bürünemez. O zamanın düşünce akımını iyi bilen Yuhanna bu nedenle şöyle yazdı: Tanrısal söz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı. Onun yüceliğini babadan gelen biricik oğlun yüceliği olarak gördük. Şimdi Yuhanna yine şöyle yazdı: Tanrı ruhunu şuradan bilebilirsiniz. İsa Mesih'in beden içerisinde geldiğini açıkça benimseyen her ruh Tanrı'dandır. İsa'yı açıkça benimsemeyen bir ruh ise Tanrı'dan değildir. Bu ruh Mesih düşmanıdır. Mesih düşmanı gelecektir, duydunuz, şu anda dünyadadır. Gnostiklerin bir dalı kendi düşüncelerinden ayrılmamak için ellerinden geleni yaptılar. Mesih inancını kabul eder gibi görünüyorlardı ama aslında onlar diyorlardı ki Tanrı kötü diye betimledikleri insan bedeninde barınamaz. Bu nedenle de onun sözü, ruhu insan bedeni kuşanamaz. İsa sadece bir bedendeymiş gibi kendini göstermiş ama aslında bir bedene sahip değilmiş. O bir sadece görüntüymüş. Serintus adında başka bir gnostik ise biraz daha kurnazca kavramları ileri sürdü. Serintus'a göre hem insani bir İsa hem de ilahi bir İsa varmış. Bu adamın iddiasına göre İsa, Yahya'nın eliyle vaftiz edildiği anda ilahi kişiliğe bürünmüş ama çarmıhta öldüğü zaman ilahi kişilikten çıkmış. Hatta Petros'un İncil'i diye bilinen yozlaşmış bir yapıtta İsa'nın çarmıh üzerindeki çağrısı şöyle çevrildi: Gücüm, gücüm, beni neden terk ettin? Oysa İsa'nın asıl çağrısı, Tanrım, Tanrım, beni neden bıraktın idi. İlk kilisenin imam babaları bu gibi yanlış öğretilere karşı savaş verdiler ve İsa hakkında o bizim gibi oldu ki biz onun gibi olalım diye tanıklıkta bulundular. Yuhanna'nın birinci mektubu hem gnostiklerin Mesih inancını yozlaştırmak amacıyla ileri sürdükleri iddiaları çürütmek için yazılmıştır. Hem de 1. İmanlılara özgü ortak sevgiyi doruğuna erdirmek. 2. İmanlıları günah işlemekten beri tutmak. 3. İmanlıları yalancı öğreticilere karşı uyarmak. 4. İnanlıların Mesih'e imanını güçlendirmek ve sonsuz yaşam güvenliğini vurgulamak için kaleme alınmıştır. İncil'in 5 bölümlük bir kesimi olan 1. Yuhanna mektubu çok önemli bazı temel gerçekleri tekrarlayarak insan ruhunun ta derinliklerine hitap eder. Bu parçada en çok rastlanan sözler şunlardır: ruhsal paydaşlık, bilgi, sevgi, kalmak, durmak, barınmak, yaşam sözü, Tanrı yaşamdır, Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve kusursuz sevgi korkuyu dışarı atar gibi basit ama çok derin anlamlı ifadeler sayesinde insan yaşamının her safhasında ruhsal gıda alabilir. İmanlının kurtuluşu, güncel Tanrı bağlılığı, sonsuz yaşam güvenliği ruhsal bilgiden esinlenir. Bilgi, bilmek sözleri bu mektupta 30'dan fazla geçmektedir. Şimdi ana hatlara gelelim. 1. Yuhanna'da Tanrı'nın 3 tanımı vardır. 1. Tanrı ışıktır. 2. Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Tanrı yaşam ve ışıktır. 1 ve 2. bölümler. Tanrı gerçek ve sevgidir. 3 ve 4. bölümler. Kötülüğe üstün gelmenin ilkesi iman ve sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Bu da 5. bölüm. Evet, Tanrı ışıktır, Tanrı sevgidir ve Tanrı yaşamdır. Bunlar İncil'in 1. Yuhanna mektubunda Tanrı için kullanılan 3 tanımdır. Şimdi bölüm 1'e bakalım. 1. Tanrı ışıktır. Bu geniş kapsamlı başlıkta ilkin ön sözü, sonra da Yuhanna'nın imanlılar dediği küçük çocukların nasıl Tanrı ile ilişki kurabileceğini göreceğiz. Girişte de belirttiğim gibi Yuhanna, inanlılar topluluğuna ilk giren sahte öğreti, sapkınlık olan gnostizm ile ilgili olarak yazdı. Gnostikler bilgileriyle övünüyorlardı. İsa'nın tanrılığını kabul etmekle birlikte insanlığını reddettiler. Yuhanna gerçek tanrı bilgisi olan gerçek gnostizmi nasıl açıkladığına dikkat edin. Yuhanna, yani 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. İşittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz. Başlangıçtan beri var olan. Yuhanna hangi başlangıçtan söz ediyor? Kutsal kitapta ikisini iyi bildiğimiz üç başlangıçtan söz edilir. İlk başlangıcı Yaratılış kitabının 1. bölümünde şöyle okuyoruz. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Bu, tarihi verilemeyen bir başlangıçtır. Tanrı'nın gökleri ve yeri ne zaman yarattığını bilmiyoruz. Yaratılış kitabının 1. bölümündeki sorularla ilgili yüzlerce kitap yazılmıştır. Ama hiçbir kitap, hiçbir bilim adamı ya da hiçbir ilahiyatçı Yaratılış kitabı 1:1'in ne zaman olduğuna ilişkin en ufak bir bilgisi olduğunu iddia edemez. Yeni dünya görüşü denilen bir görüşe sahip olan Hristiyan bilimciler grubu vardır ve bu bilimcilerin görüşüne göre üzerinde yaşadığımız dünyanın tahmin edildiği kadar da eski olmadığıdır. Bu bilimcilerin görüşüne göre yeryüzünün yaşı 300 bin ile 700 bin yıl olarak tahmin edilmektedir. Sonra bilim milyonlarca yıldan söz etmeye başladı. Sonra zamanla dünyanın yaşı 2,5 milyon yıl denildi. Şimdi ise dünyanın yaşı milyonlarla ifade edilmektedir. Şimdi bazı bilim adamları yeryüzünün önceki yaş tahminlerinden uzaklaşıp daha yakın tarihleri öne sürmektedirler. Yaratılış kitabı 1. bölüm 1. ayette herhangi bir tarihi içermediğinden her iki teoriye de uyabilir. Yaratılış kitabı 1:1 ayetinin duyurduğu şey gökleri ve yeri Tanrı'nın yarattığıdır. Bu gerçeği kabul edene dek Tanrı'nın sözünü derin bir şekilde kavramaya geçemezsiniz. Çünkü kutsal kitabın geri kalan bölümü bu ilk ayete dayanır. Bu evreni Tanrı mı yarattı yoksa o bir tesadüf eseri midir? Evrenin kendiliğinden oluşu verdiğini düşünmek saçmadır. Bir uzman kişinin de dediği gibi yaşamın bir kaza sonucu başlama olasılığı, bir matbaada bir patlama sonucu bir sözlüğün oluşmasıyla karşılaştırılabilir. Sevgili dostum, yaşadığımız bu evrenin gerisinde akıllı bir güç vardır. Başlangıcın tarihini bilmiyoruz. Birkaç yüz bin ya da milyar fark etmez. İstediğiniz gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü burada sonsuzluğun tanrısıyla ilgileniyoruz. Tanrının kendisinin ardında da sonsuzluk var. Gökleri ve yeri yaratmadan önce Tanrının ne yaptığını bilmesem de birey yaptığını biliyorum. Ardından Tanrı gökleri ve yeri yarattı ve bunu bir amaç için yarattı. Herhangi bir insanın kavrayış gücünün çok ötesinde olan bu evrende kendi planını, amacını gerçekleştirmektedir. Tanrı yaratma işini kaydettirirken bize bir jeoloji ders vermeye çalışmıyordu. Bununla birlikte bir tarih bulmaya meraklı olanların bakması için çevreye çok sayıda kayalar koydu. Tanrı'nın sözünde bulduğumuz diğer başlangıç İncil'de Yuhanna kesiminin ilk ayetidir. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Ardından yaratma işine gelir. Her şey onun aracılığıyla, yani söz aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı diyor. Milyarlar ya da trilyonlarca yıl geriye, yaratılışın ta gerisine git. Orada yine İsa Mesih ile karşılaşırız. O zaten geçmiş zamandadır. Tanrı'nın özündedir. Yuhanna'nın ne yazdığına dikkat edin. Başlangıçta söz vardı. Var değil, vardı. Başka deyişle bu, başlangıcı olmayan bir başlangıçtır. Çünkü onun başlangıcı yoktur. Başlangıçta söz vardı ayetinin anlamı şudur. Geçmişe doğru istediğiniz kadar yolculuk edin ve istediğiniz bir yerde durun ve orada da sonsuzluktan çıkıp gelen Mesih sizi karşılar. Bu akıllara durgunluk veren ve bizim küçük aklımızın kavrayamayacağı bir şeydir. Yuhanna 1:14'e gelene kadar bunun yüceliğini anlamakta aciz kalırız. Yuhanna 1:14'te şöyle diyor. Söz beden oldu, insan oldu, aramızda yaşadı. Bu da bizi İsa'nın doğduğu yer olan Betlehem'e geri götürür. Ve oradan başlayarak kavramaya başlarız. Üçüncü başlangıç ise 1 Yuhanna 1. bölüm 1. ayette başladığımız ayettir. Başlangıçtan bu yana var olan ki bu da Mesih'in Betlehem'de doğuşuna gönderme yapmaktadır. O yaklaşık 30 yaşındayken Yuhanna ve kardeşi Yakup onunla Kudüs kentinde tanıştılar. Daha sonra İsa onlara yaklaşıp kendisini izlemelerini istediğinde bu iki kardeş babalarıyla birlikte ağlarını onarıyorlardı. Yani balık ağlarını. Babalarını ki belki de bu adam oldukça zengin bir balıkçıydı. Çünkü işçileri de vardı. İşçilerle birlikte bırakıp İsa'yı izlediler. Şimdi ise Yuhanna ondan söz etmek istediğini belirtip İsa'nın tüm kişiliğinin gerçeğini ortaya seriyor. Yuhanna işittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz, baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz diyor. Buna göre Yuhanna, bir, işittik diyor. Bu kulak yoludur. İkincisi gördük. Nasıl? Göz yoluyla. Üçüncüsü baktık, seyrettik. Tam anlamıyla dikkatle baktık diyor. Dördüncüsü de ellerimizle dokunduk. İşittik, gördük, baktık ve dokunduk. Yuhanna elbette İsa'nın beden almasından ve yeryüzünde bulunduğu sürede onunla olan birlikteliğinden söz etmektedir. İşittiğimizi Yuhanna kendi görüşleriyle konuşmuyor. Rab İsa'yı gerçekten duyduğunu, onun sesini işittiğini ve onu dinleyince Tanrı'yı dinlemiş olduğunu söylüyor. Gözlerimizle gördüğümüzü diyor. Haberciler yalnızca onu konuşurken dinlemediler. Kendi gözleriyle de gördüler. Günümüzde ise onu fiziksel değil de, yani fiziksel olarak görmüyoruz ancak iman gözlerimizle görebiliriz. Petrus şöyle demiştir. Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şimdi onu görmediğiniz halde ona iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. 1 Petrus 1 ayet 8. Onu görüp dokunana dek dirildiğine inanmayan Thomas'a Rab ise şöyle dedi. Beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu. Rab ise Mesih o zaman Thomas'a olduğu kadar bugün de imanla yürüyen bizler için de gerçektir. İlahi yazarı bunu şöyle anlatır. Sıcak, tatlı, sevecen, her an hazır bir yardım o. Ve iman yine onun zeytin dağı, sevgide Galilesi. Yuhanna seyrettiğimiz, baktığımız diyor. Burada kullanılan Yunanca sözcük dilimize tiyatro olarak geçen thea moiai'den gelir. Tiyatro sadece oturup baktığımız bir yer değil, dikkatle izlediğimiz bir yerdir. Yuhanna burada 3 yıl boyunca İsa'yı izlediklerini, onu seyrettiklerini, ona baktıklarını söylüyor. Şu sözleri kaleme alan da Yuhanna'ydı. Tıpkı Musa'nın çölde yılanı yukarı kaldırdığı gibi insanoğlunun da yukarı kaldırılması gerekir. Yuhanna 3 ayet 14. Çöldeki yürüyüşleri sırasında yılanlarca ısırılan kişiler kurtulabilmek için yukarıya kaldırılan direğin üstündeki tunçtan yılana bakmak zorundaydılar. Yuhanna bunu İsa'ya uyarlıyor ve kurtuluş için imanla ona bakmamız gerektiğini belirtiyor. Bunun ardından da onu hayatımızla izlemek gerekiyor ve de bu mektupta öyle yapacağız. Bakmak kurtarır, hayatımızla izlemek kutsallaştırır. Yuhanna'nın iyi haberinde belirtildiği gibi söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu olan biricik oğlun yüceliği niteliğinde gördük. Çoğumuzun kurtuluş için ona bakmanın ötesinde yapmamız gereken şeyler vardır. Sonra da Yuhanna ellerimizle dokunduk diyor. Yuhanna kendilerinin onu izlemekle kalmayıp ona dokunduklarını da belirtiyor. Yuhanna yukarı odada bizzat İsa'nın göğsüne yaslanmıştı. İsa Mesih dirildikten sonra kendininkilere seslenirken şöyle dedi. Ellerime ayaklarıma bakın. İşte benim. Bana dokunun ve görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz ama görüyorsunuz ki bende var. Değerli bir yorumcu olan Dr. Morgan, Rab İsa Mesih'in Thomas ve yanındakilere ellerini uzattığında onların fazlasıyla etkilenip ona dokunmadıklarını öne sürüyor. Bunun yerine saygıyla eğildiler diyor. Belki de en normal davranış bu olurdu. Ancak Yuhanna Rab'be dokunduklarını açıkça ilan ediyor, belirtiyor. Bu ve birkaç konuda daha bu değerli yorumcuyla aynı düşüncede değilim. Yuhanna ona, yani İsa Mesih'e dokunduklarını söylediğinde onun ellerini hissettiklerini, ona dokunduklarını ve böylece onun gerçek bir insan bedeni almış, söz ve bedende gözüken Tanrı olduğuna ikna olduklarını belirtmek istiyordu. 67 yılı civarında Pavlos'un ölümünden sonra kilisede gnostizm diye bir sapkın öğreti ortaya çıktı. Gnostizm, agnostizmin karşıtıdır. Agnostizm, Tanrı'nın bilinmediği ve bilinemez olduğu düşüncesini savunur. Bildiğiniz gibi üniversitelerde birçok agnostik vardır. Değerli bir yorumcu olan Charles Spurgeon, Yunanca agnostik sözcüğünün Latince ignoramus'tan geldiğini söyler. Bazısı şöyle diyebilir: kutsal kitaba inanmıyorum. Çünkü ben bir ignoramus'um. Agnostik şöyle der: bilmiyorum. Gnostik ise biliyorum der. Gnostikler inanlı topluluklarına gelip Mesih inanlılarından daha üstün bir bilgiye sahip olduklarını ileri sürerlerdi. Kendilerini herkesten çok bilen süper azizler olarak görürlerdi. Evet, gnostikler çok sayıda yeni düşünceleri taşıyorlardı. Sapkın öğretilerinden biri İsa'nın doğarken yalnızca bir insan olduğuydu. Yani doğarken insandı, ancak vaftiz olurken Mesih ona geldi ve çarmıha gerildiğinde de Mesih onu terk etti. Yuhanna buna kanıt getirerek karşı çıkar. Söz insan oldu der. Buradaki ilk mektubunda da İsa'nın ölümden dirildiğinde halen daha insan olduğunu belirtir. Yuhanna şöyle diyor: ellerimizle dokunduk. Halen et ve kemiktendi. Dolayısıyla Yuhanna bir teoriden söz etmiyordu. O işittiği, gördüğü ve dokunduğu birinden söz ediyordu. İşte bu ölümü yenerek dirilen İsa Mesih'ti.